Ayrım 35.
Sayfa 453. 7 Eylül savaşın 16. günüydü. Gönüllü ya da seçilmiş müfrezeler durumu anlamak için gece boyunca bütün cephede Yunan mevzilerine baskınlar yapmış, geceyi el bombası, silah ve boğuşma sesleri doldurmuştu. Yunanlar mevzilerinde duruyorlardı ama çok duyarlı ve sinirliydiler. Malta'da da İngilizler çok sinirliydi. 16 önemli sürgünü kaçırmış olmanın acısını kaçmayan sürgünlerden çıkarmak için şehirde kalma ve şehire inme izinlerini kaldırdılar. Nöbetçiler arttırıldı. Daha rahat olan Verdala kışlasında kalanlar, kötü Polvarista kışlasına taşımak istediler. Verdala kışlasındakiler suçsuzlukları kabul edilmiş sürgünlerdi. Serbest bırakılacakken İngilizlerin son dakikada karar değiştirmesi yüzünden Malta'da kalmışlardı. Aralarında nazırlık ve ordu komutanlığı yapmış kimselerin bulunduğu bu sürgünler, Polvarista'ya taşınma kararına itiraz ettiler. Bunun üzerine İngilizler işi zora döktüler. Albay Galatalı Şevket Bey kendisini sürüklemeye yeltenen İngiliz erine tokadı yapıştırdı. Aynı şeyi İstanbul eski merkez komutanı Albay Cevat Bey de yaptı. Olaylar çıktı. Bu ikisi İngiliz küstahlığının kayda geçmesi için zorla götürülmeyi tercih etti. Tepkiyi yeterli bulan ötekiler muhafızların gözetiminde Polvarista'ya taşındılar. Albay Mürsel Bey, Baku, öfkeden ağlayarak durup durup Mustafa Kemal Paşa'ya sesleniyordu. Paşam ne olur yen şu rezilleri. Yunanları yenmek, İngilizleri yenmek demekti. Bu saatte Atina'da Başbakan Gunaris, Dışişleri Bakanı Baltacis ve Maliye Bakanı Proto Papadakis büyük bir hayal kırıklığı içinde General Strategos'u dinliyorlardı. General sözünü şöyle bağladı. Kısacası durum ordunun raporundan daha ürkütücüdür. Karşımızda yeni, kararlı ve çok iyi yönetilen bir ordu bulduk. Gunaris zor duyulur bir sesle kısa zamanda nasıl yeni bir ordu kurabildiler diye inledi. Ordumuz nasıl oldu da yenildi. Çözemediğimiz bir taktik ve yenemediğimiz bir irade ile savaştılar Sayın Başbakan. Mustafa Kemal'in orduyu toparlayamayacağını sanıyorduk. Yeni ayaklanmalar bekliyorduk. Yanılmışız. General Metaxas haklı çıktı. Sonunda bütün bir milletle karşı karşıya kaldık. Proto Papadakis, ordu geri çekilirse dedi, bu sefer de kendi milletimizle karşı karşıya kalacağız. Venizelosçular ayaklanacak. Terhis bekleyen aileler sokağa dökülecek. Parlamento karışacak. Baltacis yaralı bir sesle cümleyi tamamladı. Lloyd George'un da güvenini kaybedeceğiz. Strategos telaşlandı. Ama böyle siyasi kaygılarla orduyu daha uzun zaman orada düşman tehdidi altında bırakamayız. Hükümet bir an önce bir karara varmalı ve bildirmeli. Gecikirsek ordumuz bir kazaya uğrayabilir. O zaman İzmir bile elimizden gider. Proto Papadakis korkuyla başbakana ne yapacağız diye sordu. Ordu geri çekilirse savaş hali devam edecek demekti. Böyle büyük bir ordunun ekonomik yükünü uzun süre nasıl taşıyacaklardı? Gunaris General Strategos'u ürperten bir cevap verdi. Bilmiyorum. Baskınlar gündüz de sürdü. Yunanlar yerlerinde duruyorlardı ama hava keşfi geriye doğru bir hareket olduğunu saptamıştı. Yaralılarını, ağırlıklarını ve yardımcı birimlerini Sakarya batısına geçiriyor, azar azar çekilmeye hazırlanıyor gibiydiler. Mustafa Kemal Paşa, Fevzi Paşa'ya telefon ederek cephe sağ kanadına geçip düşmanın durumunu incelemesini, cephe komutanlığına da taarruz etmek için ön hazırlık yapılmasını emretti. Kurmaylar çeşitli taarruz planları hazırlamaya başladılar. Kral Konstantin, Savaş Bakanı Teotok ise hükümet cevabını niçin geciktiriyor dedi. Ordunun çok zor durumda olduğu belli. Gece raporun kopyasını bir daha okumuş, hiç uyumamıştı. Sesi bitik, yüz kasları çözülmüş gibiydi. Çıplak başı ter içindeydi. Dusmanis'i ve Teotokis'i görüşmek için sabah yeniden çağırmıştı. Bakan, bilemiyorum efendim dedi. Yenilginin kamuoyuna nasıl açıklanacağını tartışıyor olabilirler. Açıkça yenildik diyemeyiz. Dusmanis sertçe başını kaldırdı. Ne diyeceğiz? Bütün gece bunu düşündüm. Belki şöyle bir şey denebilir. Sakarya Savaşı'nın birinci dönemi sona erdi. Bu dönem ordumuzun zaferiyle sona ermiştir. Ordu kışı Sakarya'nın batısında geçirecektir. Böyle bir şey. Dusmanis yüzünü buruşturdu. Ama ordu gerçekten Sakarya'nın batısında kalmalı. Yoksa hem yenildiğimiz anlaşılır hem bütün siyasal avantajlarımızı kaybederiz. Doğru. Bu sırada Atina'da gerçekten Teotokis'in formülüne benzer bir açıklama geliştirilmekteydi. Ama İngilizleri kısa bir süre için bile kandırmak imkansızdı. Black Jumbo gelişmeleri aksatmadan Harrington'a bildiriyordu. Fevzi Paşa saat 19'da sağ kanada geldi. Kazım Özalp'ı 1063 rakımlı tepedeki komuta yerinde buldu. Bu tepeden batarya dürbünüyle düşman cephesi ve Kavuncu Köprüsü'ne kadar cephe gerisi rahatça gözleniyordu. Fevzi Paşa dürbünle durumu uzun uzun inceledi. Gerçekten Yunan ordusuna geriye doğru sessiz bir hareket gözleniyordu. Albay Kazım Bey, birkaç gündür böyle paşam dedi. Bence harekete geçme zamanı geldi. Fevzi Paşa da aynı kanıya varmıştı. Taarruza geçmemiz için öneride bulunacağım. Bakalım İsmet Paşa ne diyecek? Ordunun genel durumunu en iyi o biliyor. Genelkurmay Başkanı'nın taarruz önerisi gece yarısından sonra cephe karargahına ulaştı. İsmet Paşa da başkomutan ve Fevzi Paşa gibi düşünüyordu ama bazı kaygıları vardı. Asım Bey'e zafere çok yakınız ama takatimizin de sonundayız dedi. Ancak bir taarruz yapabilecek kadar canımız var. Topçu cephanemiz uzun bir savaşı karşılayacak düzeyde değil. Bu yüzden düşmanın çekileceğine kesin kanaat getirmeden orduyu taarruza kaldırmayı doğru bulmam. Savaşı bu noktaya kadar çok güzel getirdik. İyi donatılmış, bizden kalabalık, topçusu zengin, hırslı ve iyi dövüşen bir orduyu ezdik, taarruz azmini kırdık. Bu sonucu tehlikeye atmamak için ihtiyatlı davranmalıyız. Şimdilik sol kanattan 3 tümenin ve 11 ağır topun yola çıkmak için hazır tutulmasını emretmekle yetindi. 8 Eylül günü sabaha karşı Sakarya kesiminde yağmur başladı. Türklerin rahmet diye sevinçle karşıladığı yağmur Yunanlar için felaket habercisiydi. 3 gündür hükümetten haber alamamış olan Papulas zaten çok gergindi. Savaş bakanının bir telgrafına gücenmiş, görevden alınmasını istemiş, 2 gün çadırdan çıkmamış ancak bakanın kesin ricası üzerine görevine devam etmeye razı olmuştu. Yenilgi herkesi aşırı duyarlı yapmıştı. Yağmurun ince ince ve sürekli yağması sinirlerini iyice bozdu. Toprağı örten toz tabakası kaygan çamura dönüşmeye, kabak lastikli kamyonlar patinaj yapmaya başlamıştı. Ani bir kararla savaş bakanını atlayıp doğrudan başbakan Gunnar ise telgraf çekerek hükümet cevabının çabuklaştırılmasını istedi. Bu saatte hava Güney İtalya'da pırıl pırıldı. 16 kaçak, Basri Bey ve Maltalı kaçakçı bir feribotla Messina boğazını geçip İtalyan çizmesinin burnundaki Reggio limanına gelmişlerdi. Maltalı'nın önceden anlaştığı gümrükçüler pasaportsuzlara zorluk çıkarmadılar. Hiç vakit geçirmeden trene binildi. Ertesi gün Roma'da olacaklardı. İstanbul'da ise harika bir sonbahar günü yaşanıyordu bu sırada. Hava serince deniz mavi pusluydu. Karşı kıyı akılda kalmış bir rüya parçası gibiydi. Ama İngilizler bu güzelliği görecek durumda değillerdi. Black Jumbo Türklerin karşı taarruza hazırlandığını bildirmiş, ayrıntı da vermişti. Türk başarısının İstanbul'da yaratacağı yankıdan açıkçası Türk coşkusundan çekinen General Harrington, alınması gerekli ve mümkün önlemleri görüşmek için kurmaylarını, General Marden'ı, Albay Maxwell'i, haber alma şeflerini Harbiye'deki odasında topladı. Türklerin yenileceğini tahmin eden Albay Maxwell, taarruza hazırlandıklarını öğrenince şaşırdı. Nasıl olur? General Marden, şaşırmakta haklısınız dedi. Askeri kuramları alt üst eden bir savaş bu. Hiçbir tahminimiz tutmadı. Türk ordusunun uyguladığı karmaşık savunma yöntemini çözemedim. İngiliz genelkurmayı da çözemeyecekti. Görüşme başladı. Toplantıya katılanlar Black Jumbo'nun verdiği bilgileri öğrenmişlerdi. İşlerinden biri bu gizli bilgilerin General Papulas'a ulaşmasını sağlayacaktı. Sakarya'da yağmur sürüyordu. Başbakanın cevabı şaşırtıcı bir hızla akşam geldi. Gunaris Papulas'a siyasi fikirlerin etkisinde kalmaksızın yalnız askeri yararları göz önünde tutarak karar vermesini bildirmişti. Cevap Papulas'ı yatıştırdı. Yağmur yolları geçilmez hale getirmeden ve orduyu ezdirmeden Sakarya'nın batısına çekebilirdi artık. Çekiliş tarihini ve düzenini saptamak için kurmay kurulunu toplantıya çağırdı. Yağmurun başlaması bütün orduyu ürkütmüştü. İsmet Paşa ve kurmayları da toplanmış gruplardan gelen keşif raporlarını değerlendiriyorlardı. Birlikler bütün gün taarruz ve baskınlarla Yunan mevzilerini yoklamayı sürdürmüşler, hayli esir ve ganimet almışlardı. İki de hava keşfi yapılmış, Yunan ordusunun çekilmeye hazırlandığı anlaşılmıştı. İsmet Paşa talimat bekleyen 3 tümenin ve ağır topların hava karardıktan sonra yola çıkarılmalarını emretti. Taarruz hazırlığı Yunanlılarca anlaşılmamalıydı. Hala Türk ordusundan daha güçlü olan Yunan ordusuna öldürücü bir darbe vurmak için taarruzun baskın özelliğini taşıması çok önemliydi. Asıl taarruz Beylik Köprü kesimine Yunan sol kanadına yöneltilecekti. Öteki grupların görevi cephelerindeki birlikleri gösteriş taarruzlarıyla oyalamak tutmaktı. Düşman ordusunu yıpratacak ve Beylik Köprü kesimine takviye göndermelerini engelleyeceklerdi. Plan Yunan ordusunu öncelikle kaçmaya zorlamayı ve Sakarya'yı dökmeye amaçlıyordu. Akşam yemeğini kurmaylarıyla birlikte yedi. Çok neşeli bir yemek oldu. Kemal Binbaşı bile neşeliydi. İstanbul çıkışlı çok gizli telsiz mesajı Yunan ordu karargahına İsmet Paşa kurmaylarıyla neşe içinde yemek yerken geldi. Güvenilir kaynak Türklerin taarruza hazır olduklarını bildiriyordu. Düşmanın 3. kol orduyu geri atarak ikmal yollarını kesmek istediği anlaşılmaktaydı. Bu bilgi panik yarattı. Sakarya batısına çekilmeden önce bu büyük tehlikeyi önlemek gerekiyordu. General Papulas kol orduları şu cümleyle başlayan telaşlı cephe emriyle alarma geçirdi. İnanılır kaynaklardan öğrenildiğine göre Türkler 3. Kolordu'ya karşı pek fazla kuvvet toplamıştır. Aslında Türkler daha kuvvet toplamamışlardı ama Black Jumbo böyle bilgi vermişti. Papulyas'ın emrine göre 3. Kolordu ne pahasına olursa olsun direnecek, 1. ve 2. Kolordular ise Türk taarruzunun hızını kesmek için karşılarındaki Türk birliklerine taarruz edeceklerdi. Türk taarruzu bir İngiliz'in Yunan dostluğu ya da Türk düşmanlığı yüzünden baskın olmaktan çıkmıştı. Emri alan Yunan birlikleri hazırlığa giriştiler. General Andreas ordu emrini ümitsiz bir çığlık olarak değerlendirmişti. Ordu 2. Kolordu'nun da taarruz etmesini istiyordu ama 2. Kolordu da bitikti. Türkler karşısında çok tehlikeli durumlara düşebilirdi. Orduya başka bir çözüm tarzı önerilmeliydi. Tümen komutanlarını toplantıya çağırdı. 3 tümen ve ağır toplar karanlık basar basmaz kuzeye doğru yürüyüşe geçtiler. Yağmur yağıyordu. Çarıklar eskiyip atıldığı, yenileri de gelmediği için askerlerin çoğu çıplak ayaktı. Yorgunluktan, uykusuzluktan, sıcaktan hepsi zayıflamış, avurtları çökmüştü. Islana ısına su dolu çukurlara, çamurlara bata çıka ama neşeyle yürüyorlardı. Çünkü taarruz edeceklerini duymuşlardı. Yarı çıplak birliklere bir heybet, hepsinin yürüyüşüne bir çalım gelmişti. Son 2 hafta anlatılamayacak kadar yaman geçmişti. Ne kadar yaman geçtiğini Sakarya gazilerinden başka hiç kimse kestiremezdi. Şimdi taarruz sırası onlardaydı. Bunun ne harika bir duygu olduğunu da yalnız Sakarya gazileri bilebilirdi. İsmet Paşa yemekten sonra geldi, durumu gülerek özetledi. Papulyas geri çekilmek istiyor ama bunu uygulayabilecek kadar cesur değil. Kendisine yardımcı olmamız gerekiyor. Gülüştüler. Bu amaçla sağ kanada gizlice yeteri kadar kuvvet ve top toplamaktayım. Öbür gün taarruz edebiliriz. Başkomutan yarın öğleden sonra mürettep kolordu karargahına gidelim dedi. Fevzi Paşa da orada, ayrıntıları konuşuruz. Baş üstüne. Onca kaygı, korku, karabasan dolu günlerden sonra bu inanılmaz aşamaya gelinmiş olması Halide Edip Hanım'ın içini kamaştırmıştı. Komutanları gözden geçirdi. Hepsi çok sakindi. Coşkusunu paylaşacak birini aradı. Genç yaver Muzaffer Kılıç ile göz göze gelince aradığı yoldaşı bulduğunu anladı. İkisi tuttukları gözyaşlarını bıraktılar. İstanbul Basın Derneği'nin Ayasofya Camisi'nde Sakarya şehitleri için düzenlediği mevlid sona ermiş, duaya geçilmişti. Cami her soydan binlerce İstanbullu ile doluydu. Günlerce gazetelerde ilan edilerek herkesin çağrıldığı mevlide hanedandan yalnız Veliaht Abdülmecid Efendi ile Şehzade Ömer Hilmi Efendi katılmıştı. Saraydan, hükümetten, Hürriyet ve İtilaf Partisi'nden, dinci derneklerden ve işbirlikçi gazetelerden kimse yoktu. Cemaat Duahan'ın Allah'a her yakarışına aminlerle katılıyordu. Duahan, Sakarya boylarında Türklere karşı harbeden düşman askerlerini Kahhar isminle kahreyle ya Rabbi diye yakarınca içi acıyla dolu binlerce kişi birdenbire çığlık çığlığa ağlayarak infilak etti. Amin. Camiyi aydınlatan yüzlerce yağ kandilinin alevi binlerce çığlığın rüzgarından etkilenerek cezbeye gelmiş gibi titrediler. İngiliz ve Yunan ajanları mevlidi izliyorlardı. Halkın biriktirdiği kin ve öfkenin büyüklüğünü görünce renkleri uçtu. 2. Kolordu'ya bağlı 5. Tümen Komutanı Albay Trilibas, 13. Tümen Komutanı Albay Digenis, Süvari Tugayı Komutanı Albay Nikolaidis gece yarısından sonra gelebildiler. Generalin çadırında toplandılar. Toplantıya Kolordu bağlı birliklerinin komutanları da katılıyordu. Kolordu Kurmay Başkanı durumu ve ordu emrini anlattı. Albay Digenis itiraz etti. İmkansız, kendimizi savunabiliriz ama taarruz edebilecek halde değiliz. Bazı askerlerim sırf karınlarını doyurmak için esir düşmeye çalışıyorlar. Şunu da söylemeliyim, alay komutanlarımdan Albay Plastiras açıkça Kral Hazretleri'nin aleyhinde konuşmaya başladı. General Andreas Albay Plastiras'ı tanıyordu. İyi bir komutan olduğu söylenen bu sert, kaba albay, Venizelosçu gizli milli savunma örgütünün önemli yöneticilerindendi. Demek ki ordudaki Venizelosçular seslerini yükseltmeye başlamışlardı. Çözülme genişlemeden bu savaşı bitirmek gerekiyordu. Albay Trilivas'la taarruz etmekten çekindiğini söyledi. Tümeni çok zayıflamıştı. Süvari Tugay'ın durumunu konuşmadılar bile. Feci olduğunu hepsi biliyordu. Andreas, biz de bu sebeplerle şöyle bir çözüm düşündük dedi. Kolordumuz hızla batıya hareket ederek öteki 2 kolordumuzun arasında yer almalı. 3 kolordu bir araya gelince savunma gücümüz artar. Yoksa ya nehire döküleceğiz ya da ikmal yollarımızdan kopup bozkırda mahvolacağız. Eğer açıkladığım çözümü uygun görüyorsanız orduya önermeyi düşünüyorum. Ne dersiniz? Komutanlar çözümü duraksamadan kabul ettiler. Teşekkür ederim. General Andreas öneriyi sabah orduya yolladı. Ordunun bu makul öneriyi kabul edeceğini düşünerek zamandan kazanmak için kolordunun ağırlıklarını da batıya doğru yola çıkardı. Savaşın 18. günü başlamıştı. 9 Eylül. Teğmen Şevket Efendi'nin günlüğünden. 14 saat süren sıkı ve zahmetli bir yürüyüşten sonra sabahleyin Karapınar'a geldik ve mürettep kolordunun emrine girdik. Yağmur dindi, hava açtı. 23. tümen de geldi. İkimiz ve 1. tümen Doğatepe'ye taarruz edeceğiz. Araziyi inceliyor ve yarınki savaşa hazırlanıyoruz. Asker sevinç içinde. Malta kaçakları saat 10'da dağınık olarak Roma garına indiler. Basri Bey iyi bir hazırlık yapmıştı. Heyecanlı kaçakları göze çarpmamaları için önceden belirlediği 3. sınıf otellere ve sönük pansiyonlara dağıttı. İngiliz gizli servis ajanlarının kaçakları özellikle İtalya'da aradıkları muhakkaktı. Ankara temsilciliği Anadolu'ya geçeceğini belirten Ali İhsan Paşa'yı paraca destekledi. Kaçakları uydurma isimlerle pasaport alabilmek için çalışmaya başladı. Kaçaklar Almanya'ya geçecek ve izlerini kaybettireceklerdi. Ali İhsan Paşa ise kılık ve kimlik değiştirip bir süre uygun gemi bekleyecek, 19 Eylül günü Bari'den bir İtalyan gemisine binerek Kuşadası'na çıkacak ve Ankara'ya gelecekti. Faruk'un yolladığı kısacık mektup Nesrin'i çok mutlu etmişti. Her boş kaldığında okuyor, her seferinde mektuba gönlünce yeni anlamlar yüklüyordu. Çok çabalamış, Faruk'un adresini öğrenmeyi başaramamış ama bu durum mektup yazmasına engel olmamıştı. Her gün küçük mektuplar yazıp biriktiriyordu. Yollayamayacağı için içinden geldiği gibi sesleniyor, denetsiz yazıyordu. Bugün evdeydi, izin günüydü. Bebek bekleyen Vediya'ya yardım etti biraz. Sonra odasına çekilip günlük mektubunu yazmaya oturdu. Faruk, bugün cuma, evdeyim, aklım ve yüreğim sende. Bugün Ankara'nın yine hareketli günlerinden biriydi. Yeni bir asker kafilesi cepheye uğurlanacaktı. Halk orduyu durmadan yeni can ve kanla besliyordu. Çarşı bayraklarla donatılmıştı. Alay Hacı Bayram'da toplandı, kurbanlar kesildi. Milli ordunun üniformasız, postalsız, palaskasız, kütüksüz, matarasız, yemek torbasız, sırt çantasız askerlerine halk alışmıştı. Hiç gocunmuyorlardı artık. Kendileri de yoksuldu, ordu da birbirlerine yakışıyorlardı. Camiden namazgaha gelindi, alayı burada binlerce Ankaralı karşıladı. Aralanıp aralarını aldılar. Birlikte cuma namazı kılındı. Namazdan sonra zafer için dua edildi, birleştirici konuşmalar yapıldı, şiirler okundu. Yeni askerler davul zurna eşliğinde şehirde bir yürüyüş yaptıktan sonra istasyona geldiler. Alkış ve dualarla cepheye yolcu edildiler. General Andreas'ın önerisi ordu karargahına ulaştı ve büyük tepki yarattı. Hayır, bu asla olamaz, Andreas delirmiş. Albay Bernardos, General Andreas'ı korumaya çalıştı. Sadece bir öneride bulunuyor, ne var bunda? Öyleyse neden ordunun cevabını beklemeden ağırlıkları yola çıkarmış? Vakit kazanmak için diyor ya. Sarıyanis bağırmaya başladı. Hayır, orduyu bir oldu bittiye getirerek geri çekilme önerisini kabul ettirmeye çalışıyor. Çünkü taarruz etmekten korkuyor. Önce kral Eskişehir'den Bursa'ya kaçtı, şimdi de kardeşi cepheden kaçmak istiyor. Bernardos öfkeyle çadırı terk etti. Pallis ve Sarıyanis yalnız kalmışlardı. Sarıyanis, şu generale aşağılayıcı bir cevap verelim dedi. Pallis başını salladı. Komutan imzalamaz. Ben başka kağıtların arasına koyup imzalatırım. Az sonra bunu başaracaktı. Tümenler kendilerine ayrılan kesimlere yerleşiyor, birlikleriyle Kazım Özalp'ın komuta yeri arasında telefon hatları döşeniyordu. Tepenin üzerinde komutanlar ve görevler için küçük siperler hazırlanmıştı. Bu tepeye savaştan sonra Zafer Tepe adı verilecekti. Başkomutanın karargah treni öğleden sonra Polatlı yakınındaki yarmada durdu. Başkomutan İsmet Paşa ve Albay Asım Bey otomobille Zafer Tepe'ye geldiler. Fevzi Paşa ve Albay Kazım Bey ile toplanıp konuştular. Başkomutan taarruzun ertesi sabah başlamasını onayladı. Büyük satrancın son aşamasına gelinmişti. Kazım Bey, 1. Tümen Komutanı Abdurrahman Nafiz Bey'i, 17. Tümen Komutanı Nurettin Bey'i, bu taarruz için mürettep kolordu emrine girmiş olan 15. Tümen Komutanı Şükrü Naili Bey ile 23. Tümen Komutanı Ömer Halis Bey'i Zafertepe'ye davet etmişti. Büyük komutanların burada olduğunu görmek hepsini heyecanlandırdı. Büyük komutanlar da Sakarya Savaşı'nın bu gazi komutanlarını görmekten mutlu oldular. Bu komutanlar savaş başladığından beri kim bilir kaç kez ölüp dirilmişlerdi. Kucaklayarak başarı dilediler. Komutanlar zafer sözü verdiler. Albay Kazım Bey'den gerekli emirler alıp hızla birliklerinin başına döndüler. Yapacak o kadar çok işleri vardı ki bütün gece uyumayacaklardı. Başkomutan ve arkadaşları Fevzi Paşa'yı da birlikte alarak Kazım Bey'i bin türlü uğraşla baş başa bırakıp karargah trenine döndüler. Başkomutan Fethi Okyar'ı davet etmişti. Akşam yemeğinde o da bulundu. Pek çok konu vardı ama pek az konuşuldu. Hepsinin aklı yarınki büyük gündeydi. General Populas'ın mesajı ikinci Kolordu'ya gece geldi. Mevzilerinizi terk etme planınız beni şaşırttı. Kolordu her ne olursa olsun mevzilerinde kalacak ve Türkler taarruz ettiği takdirde karşı taarruza geçecektir. Karar vermeye yetkili kişi ordu komutanı olarak yalnız benim. Geri çekilme hakkındaki bütün emirlerinizi iptal ediniz. Albay Gavalyas komutan ceza olarak beni de görevden almış dedi. Yerime Albay Nikolaidis'i atamış. Acele karar, kaba üslup Gavalyas'ın değiştirilmesi General Andreas'ın onurunu kırmıştı. Ayağa kalktı. Gavalyas'a ağırlık kollarını geri çağırın dedi. Sonra da görevinizi Albay Nikolaidis'e devredin. Çadırdan çıktı. Serin bir yayla gecesiydi. Çevreye baktı. Kaç uygarlığı emzirmiş olan bu uçsuz bucaksız Anadolu yaylasında ne kadar anlamsız olduklarını, ne kadar küçük kaldıklarını düşündü. Ne arıyorlardı bin yıllık Türk yurdunun ortasında? Savaş son birkaç gün yavaşlamıştı ama hiç durmamıştı. Bugün de hava kararır kararmaz bütün tümenlerin keşif kolları düşmanın son durumunu öğrenmek için yine baskınlara başladılar. Düşman yerindeydi. Beylik köprü kesiminin savunmasını 7. tümeni de emrine alan 3. kolordu komutanı General Polymenakos üstlenmişti. Yunan ordusunun bir felakete uğramadan çekilebilmesi için Beylik köprünün son ana kadar elde tutulmasına bağlıydı. General Polymenakos, Duatepe, Kartaltepe ve Karadağ'daki birlikleri kesin savunma yapmaları için uyardı. Cephe gerisine yeterli cephane yığıldı, mevziler berkitildi, nöbetçiler arttırıldı. Türk komutanlar bu önlemleri fark etmişlerdi, taarruz hazırlıklarını gece ve gizlice yapmışlardı. Durumun fısıldandığını bilmedikleri için düşmanın bu hazırlığı nasıl olup da sezdiğine ve korunma önlemleri aldığına şaşıyorlardı. İleri mevzilerdeki Yunan askerleri silahları kucaklarında beklerlerken, ilk taarruz dalgasını oluşturan Türk birlikleri de sessizlik içinde taarruz çıkış mevzilerine yanaşıp yerleştiler. Namaz kılıp subayları ve arkadaşlarıyla helalleştiler. Silahları kucaklarında sabahı beklemeye başladılar. Üç tümende de taarruza katılmayacak olan postalar, aşçılar, iaşe erleri, borazanlar, sakalar, nazlarının geçtiği arkadaşlarına çarşıya çıkacaklarmış gibi ganimet ısmarlıyorlardı. Ben iyi bir palaska istiyorum. Bana gümüş tütün tabakası, bana sağlam bir pantolon, güzel bir saat isterim, tamam mı? Kel Zeynel de takımının çavuşuna sokuldu. Çavuşum, bunlar unutur, sen bana sağlam bir çarık getir, he mi? Millet güldü. Ulan Yunan'da çarık ne arar, çizme istesene. Zeynel'in hevesi kaçtı, öyleyse kalsın dedi. Neden ki? Ben çarıktan başka bir şey giyemem, giysem yürüyemem, susuzluktan yanarsınız vallahi. İkinci kolordunun cevabı Albay Pallis ve Albay Sarianis'i gece harekat çadırında konyak içerlerken buldu. General Andreas ikinci kolordu komutanlığından alınmasını istemekteydi. Sarianis sevindi. Telgrafın devamını okuyan Pallis'in yüzü karışmıştı. Sevinmekte acele ettin. Neden? Andreas'la birlikte yeni kurmay başkanı Nikolaidis, kolordu topçu komutanı, kolordu istihkam komutanı da istifa etmişler. Sarianis kadehini yere vurdu. Hayvanlar! Komutanın Andreas'ın istifasını kabul etmesi belki sağlanabilirdi ama bu toplu tepki işi bozmuştu. Populas istifaları reddedecekti.